İkinci bölüm. Mutluluk bir sorundur. Yaklaşık 2500 yıl önce bugünkü Nepal'de Himalayaların eteklerinde muhteşem bir sarayda yaşayan kralın bir oğlu olacakmış. Kralın bir fikri varmış. Çocuğu kusursuz yetiştirecekmiş. Çocuk bir an bile ıstırap çekmesin istiyormuş. Her ihtiyacı, arzusu hemen yerine getirilecekmiş. Kral sarayın çevresinde yüksek duvarlar ördürerek prensin dış dünyayı öğrenmesini engellemiş. Onu şımartmış, armağanlara ve yiyeceğe boğmuş. Çevresini her dilediğini yerine getiren hizmetkarlar donatmış. Ve planladığı gibi çocuk insan varlığının genel zalimliğini öğrenmeden büyümüş. Tüm çocukluğu böyle geçmiş. Ama sonsuz lükse ve zenginliğe rağmen prens yine de mutsuz bir genç adam olmuş. Her deneyim boş ve değersiz geliyormuş. Babası ne verirse versin hiçbir zaman yeterli değilmiş. Hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Bir gece vakti prens duvarların ardında ne olduğunu görmek için saraydan kaçmış. Bir hizmetkarı onu yakındaki köye götürmüş. Prens gördüklerinden dehşete düşmüş. Hayatında ilk kez insanın ıstırabıyla karşılaşmış. Hastalar, yaşlılar, evsizler, acı çekenler ve hatta ölenler. Prens saraya dönmüş ve kendini bir tür varoluş krizinin içinde bulmuş. Gördüklerini nasıl işleyeceğini bilmediği için her şey hakkında müthiş duygusallaşmış ve sürekli yakınmaya başlamış. Ve çoğu genç adamın yaptığı gibi onun için yaptığı şey için babasını suçlamış. Onu bu kadar mutsuz edenin, yaşamını böyle anlamsızlaştıranın zenginlik olduğuna ve kaçmaya karar vermiş. Ancak prens sandığından daha çok babasına benziyormuş. Onun da büyük fikirleri varmış. Sadece kaçmakta kalmamış, tahtından vazgeçmiş, ailesini terk etmiş, zenginliğini dağıtmış, sokaklarda yaşamaya, bir hayvan gibi toprakta yatmaya başlamış. Hayatının geri kalanını dilenerek geçirmiş. Saraydan kaçmış ve bu kez geri dönmemiş. Yıllarca bir serseri gibi yaşamış. Toplumunun gözden çıkardığı ve unuttuğu bir artığa dönüşmüş. Toplum basamaklarında bir köpek kadar değeri yokmuş. Ve planladığı gibi çok acı çekmiş. Hastalık, açlık, ıstırap, yalnızlık ve çürüme. Ölümün eşiğinde yaşıyor, çoğu zaman da yalnızca bir fındıkla besleniyormuş. Birkaç yıl geçmiş, ardından birkaç yıl daha. Ve sonra hiçbir şey olmamış. Prens, bu sefil ve ıstırap içinde yaşamın olması gereken şeye dönüşmediğini fark etmeye başlamış. Ona arzuladığı içgörüyü sağlamamış. Dünyanın sırlarını ya da nihai amacını gözlerinin önüne sermemiş. Aslında prens hepimizin 3 aşağı 5 yukarı zaten bildiği şeyi öğrenmiş. Istırap çekmek iğrenç bir şeydir. İlla anlamlı olmak zorunda da değildir. İnsan zenginse ve amaçsızca ıstırap çekiyorsa bunun bir değeri de yoktur. Ve sonunda prens kendi büyük fikrinin de tıpkı babasınınki gibi saçma ve korkunç bir fikir olduğunu, gidip başka bir şey yapmasının daha doğru olacağını kavramış. Kafası karmakarışık prens biraz temizlenip bir ırmağın yakınında ulu bir ağaç bulmuş. Aklına başka bir büyük fikir gelene kadar o ağacın altında oturmaya karar vermiş. Efsaneye göre kafası karışık prens o ağacın altında 49 gün oturmuş. Aynı yerde 49 gün oturmanın biyolojik olanaklılığına girmeyelim. Sadece prensin bu sürenin sonunda derin farkındalıklara kavuştuğunu söyleyelim. Bunlardan biri de şuymuş. Yaşamın kendisi bir ıstırap çekme formuymuş. Zenginler zenginlikleri nedeniyle ıstırap çekiyorlarmış. Yoksullar yoksullukları nedeniyle. Ailesi olmayanlar aileleri olmadığı için. Dünya zevklerinin peşine düşenler bu zevkler nedeniyle. Bu zevklerden elini ayağını çekmiş olanlar tuttukları oruç nedeniyle. Bu tüm ıstırapların eşit olduğu anlamına gelmez. Bazı ıstıraplar kesinlikle diğerlerinden daha çok acı verir. Ama hepimiz ıstırap çekeriz. Yıllar sonra prens kendi felsefesini geliştirmiş ve bunu dünya ile paylaşmış. İlk ve ana öğretisi de şuymuş. Istırap ve kayıp kaçınılmazdır ve onlara karşı koymaya çalışmaktan vazgeçmeliyiz. Bu Prens Buda'dır. Adını duymadıysanız epeyce önemli biridir. Bir sürü varsayımın ve inancın altında şöyle bir önerme vardır. Mutluluk algoritmiktir. Üzerinde çalışılabilir, kazanılır ve hukuk fakültesinde kabul edilmek ya da çok karmakarışık bir Lego seti kurmak gibi ulaşılabilir. X'i elde edebilirsem mutlu olurum. Y gibi görünürsem mutlu olurum. Z gibi biri olursam mutlu olurum. İşte bu önermenin kendisi bir sorundur. Mutluluk çözülebilir bir denklem değildir. Tatminsizlik ve huzursuzluk insan doğasına ait özelliklerdir ve göreceğimiz gibi tutarlı bir mutluluğu oluşturmak için gerekli bileşenlerdir. Bu da teolojik ve felsefi bakış açısından bunun üzerinde durmuştur. Bu bölümde ben de bunun üzerinde duracağım. Ama bunu biyolojik bakış açısından ve pandalarla yapacağım. Hayalleri yıkan pandanın talihsizlikleri. Bir süper kahraman icat edecek olsam, adı Hayalleri Yıkan Panda olur. Abartılı bir göz makyajı vardır ve büyük panda göbeğini örtmeyen, üzerinde dev gibi T harfi olan bir tişört giyer. Süper gücü sayesinde insanlara acı hakikatleri söyler. Bunlar insanların duyması gereken ama kabul etmek istemedikleri hakikatlerdir. Kutsal kitap satıcısı gibi kapı kapı dolaşır, zili çalar ve çok para kazanırsan kendini iyi hissedeceksin ama bu çocuklarının seni sevmesini sağlamayacak ya da karına güvenip güvenmediğini kendine sorarsan muhtemelen güvenmediğin ortaya çıkacak veya senin arkadaşlık sandığın şey aslında durmadan başkalarını etkilemeye çalışmandan başka bir şey değil gibi şeyler söyler. Sonra ev sahibine iyi günler diler ve bir sonraki eve geçer. Bu harika olurdu ve hastalıklı ve hüzünlü ve moral düzeltici ve gerekli. Neticede hayat hakkındaki büyük hakikatler kulağa en tatsız gelenlerdir. Hayalleri yıkan panda hiçbirimizin istemediği ama hepimizin ihtiyaç duyduğu süper kahraman olurdu. Sözleri sürekli hamburger yiyen beynimizin sözel sebzeleri olurdu. Bize kendimizi kötü hissettirse de hayatlarımızı iyiye doğru düzeltirdi. Bizi yıkarak güçlendirir, karanlığı göstererek geleceği aydınlatırdı. Onu dinlemek, kahramanın sonunda öldüğü bir film izlemek gibi olurdu. Kendinizi kötü hissetseniz bile onu seversiniz. Çünkü size gerçek gelir. Hazır buradayken hayalleri yıkan panda maskemi takıp başka bir tatsız hakikati dile getireyim. Istırap çekmenin biyolojik olarak yararlı olması gibi basit bir nedenle ıstırap çekeriz. Bize değişim konusunda esin vermek için doğanın tercih ettiği bir araçtır. Belli derecede tatminsizlik ve güvensizlik duyarak yaşayacak şekilde evrildik. Çünkü bu tatminsizlik ve güvensizlik yaratıcılığımızı körükler ve hayatta kalma konusunda çaba göstermemizi sağlar. Neye sahip olursak olalım, tatminsiz olmaya ve ancak sahip olmadıklarımızla tatmin olmaya donatılmışız. Bu sürekli tatminsizlik, türümüzün mücadele etmeye ve elde etmeye, inşa etmeye ve fethetmeye devam etmesini sağlar. Yani ıstırabımız ve sefaletimiz insan evriminin bir hatası değil, bir özelliğidir. Istırap tüm formlarıyla bedenimizin eyleme geçmek için en etkili aracıdır. Ayak parmağınızı çarpmak gibi çok basit bir şeyi ele alın. Benim gibiyseniz parmağınızı çarpınca acı geçene kadar söversiniz. Çektiğiniz acı nedeniyle zavallı cansız bir nesneyi suçlarsınız. Aptal masa dersiniz. Sızlayan parmağınız nedeniyle tüm iç dekorasyon felsefenizi sorgulayacak kadar ileri bile gidebilirsiniz. Hangi salak oraya masa koyar ki diye sızlanırsınız. Konudan saptım. Çarpma nedeniyle parmakta oluşan sizin ve benim o çok nefret ettiği acı önemli bir nedenle vardır. Fiziksel acı sinir sistemimizin ürünüdür. Kendi fiziksel sınırlarımız konusunda bizi bilgilendiren geri bildirim mekanizmasıdır. Nereye gidebiliriz ve gidemeyiz, neye dokunabiliriz ve dokunamayız. Bu sınırları aşınca sinir sistemimiz bizi cezalandırır. Dikkat etmemizi ve aynı hatayı tekrarlamamamızı sağlar. Ve bu acı ondan ne kadar nefret etsek de yararlıdır. Genç ve dikkatsizken bize neye dikkat etmemiz gerektiğini öğreten acıdır. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu görmemize yardımcı olur. Kendi sınırlarımızı tanıyıp onlara göre davranmamızı sağlar. Sıcak sobaların yanında dolaşmamamızı ve prizlere sivri metal nesneler sokmamamızı öğretir. Demek ki acıdan kaçınarak haz aramak her zaman yararımıza değildir. Çünkü acı bazen iyiliğimiz konusunda hayat memat meselesidir. Ancak acı sadece fiziksel değildir. İlk Yıldız Savaşları dizisini izlemiş olan herkes biz insanların akut psikolojik acılar da çekebileceğimizi söyleyebilir. Araştırmalara göre beynimiz fiziksel ve psikolojik acı arasında pek fark görmez. İlk sevgilim beni aldattığında kalbimin tam ortasına yavaşça bir buz sarkıtı sokuluyormuş gibi hissetmiştim. Çünkü o kadar çok canım yanmıştı ki. Pekala kalbimin ortasına yavaşça bir buz sarkıtı sokuluyor da olabilirdi. Tıpkı fiziksel acı gibi psikolojik acı da bir şeyin dengesinin kaçtığını, bir sınırın aşıldığını gösterir. Ve fiziksel acı gibi psikolojik acı da her zaman kötü ya da istenmeyen bir şey değildir. Bazı durumlarda duygusal ve psikolojik ıstırap sağlıklı ve gereklidir. Parmağımızı çarpmak bize masaya daha seyrek dalmayı öğretirken, duygusal acı reddedilme ya da başarısızlıkta gelecekte aynı hataları tekrarlamamıza engel olur. İşte giderek daha fazla kendini yaşamın kaçınılmaz olumsuzluklarından korumaya çalışan bir toplum için çok tehlikeli olan da budur. Sağlıklı dozlarda acı çekmenin faydalarından mahrum kalırız. Bu kayıp bizi içinde yaşadığımız dünyanın gerçekliğinden kopartır. Sorunsuz bir hayat, sonsuz mutluluk ve ebedi şefkat düşünceleri ağzınızın suyunu akıtabilir. Ama burada dünyada sorunlar eksik olmaz. Gerçekten de sorunlar bitmez. Hayalleri yıkan panda geliverir. Birlikte margaritalar içeriz ve bana şöyle der. Sorunlar asla bitmez, sadece gelişirler. Warren Buffett'ın para sorunları vardır. Marketin önündeki ayyaş evsizin de para sorunları vardır. Buffett'ın para sorunları evsizinkilerden daha iyidir sadece. Hayat böyledir. Panda bana, hayat aslında sonsuz bir sorunlar dizisidir Mark dedi. İçkisinden bir yudum aldı ve küçük pembe şemsiyesini düzeltti. Bir sorunun çözümü sadece bir sonrakini yaratır. Bir an sonra konuşan bir pandanın nereden çıktığını merak ettim. Tam bunu konuşuyorduk ki konu margaritaları kimin hazırladığına geldi. Sorunsuz bir hayatı umut etme dedi panda. Öyle bir şey yok. Bunun yerine iyi sorunlarla dolu bir hayat dile. Bunu söyledikten sonra bardağını bıraktı, şapkasını düzeltti ve avare avare gün batımına doğru gitti. Mutluluk sorun çözmekten gelir. Sorunlar hayatın sabitleridir. Spor salonu üyeliği satın alarak sağlık sorununuzu çözdüğünüz zaman yeni sorunlar yaratırsınız. Örneğin erken kalkıp spor salonuna gitmek, eliptik aletin üzerinde yarım saat hamamdaymış gibi terlemek, ofistekilerin burnunun direğini kırmamak için duş alıp kıyafet değiştirmek gerekir. Partnerinizle yeterince zaman geçirmeme sorununu çarşamba gecesini buluşma gecesi olarak tanımlayıp çözdüğünüzde, ikinizin de bu fikirden nefret etmemesi için neler yapacağınızı tasarlamak, güzel akşam yemeklerine gitmek için yeterince para ayırmak, kaybettiğinize inandığımız kıvılcımları ve kimyayı yeniden yaratmak, suyu fazla köpürmüş küçük bir banyo küvetinde sevişmenin lojistiğini yeniden keşfetmek gerekir. Sorunlar asla bitmez. Farklılaşırlar ve veya bir üst seviyeye çıkarlar. Mutluluk sorunları çözmekten kaynaklanır. Buradaki anahtar sözcük çözmektir. Sorunlardan kaçmaya çalışır ya da sorununuz yokmuş gibi hissederseniz kendinizi mutsuz edersiniz. Çözemeyeceğiniz sorunlarınız olduğunu hissederseniz aynı şekilde kendinizi mutsuz edersiniz. Sihirli çeşni sorunları çözmektedir. Sorun sahibi olmamakta değildir. Mutlu olmak için çözecek bir şeye ihtiyaç duyarız. Demek ki mutluluk bir eylem biçimidir, bir yetkinliktir, edilgen bir şekilde size bağlanmış bir şey değildir. Gazetenin ilk 10 makalesinin içinde sihirli bir biçimde keşfettiğiniz veya özel bir öğretmenin ya da gurunun size öğrettiği bir şey değildir. Yeterince para kazandığınızda ya da evinizde ekstra bir oda kattığınızda sonrasında mutlu olmazsınız. Onu bir mekanda, bir fikirde, bir meslekte ve şunu da söyleyeyim ki bir kitapta bulamazsınız. Mutluluk sürekli bir çalışmadır çünkü. Sorun çözmek sürekli bir çalışmadır. Bugünün sorunlarının çözümleri yarının sorunlarının temellerini oluşturur ve bu böyle sürer gider. Hakiki mutluluğa sadece hoşunuza giden sorunları bulduğunuzda ve onları çözerken zevk aldığınızda ulaşabilirsiniz. Bazen bu sorunlar basittir. İyi beslenmek, yeni bir yere yolculuk etmek, yeni aldığınız video oyununda kazanmak. Bazen de bu sorunlar soyut ve karmaşıktır. Annenizle olan ilişkinizi düzeltmek, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir kariyer bulmak, daha iyi dostluklar kurmak. Sorunlarınız ne olursa olsun kavram aynıdır. Sorunları çöz, mutlu ol. Ne yazık ki bir sürü insan için yaşam bu denli basit değildir. Çünkü şu iki yoldan en az birisiyle her şeyi berbat ederler. 1. İnkar. Bazıları her şeyden önce sorunlarının varlığını inkar eder. Ve gerçeği inkar ettikleri için kendilerini gerçek konusunda sürekli kandırır ve ondan kaçarlar. Bu kısa vadede kendilerini iyi hissetmelerini sağlayabilir. Ama sonrasında güvensiz, nörotik ve duyguların bastırıldığı bir yaşama neden olur. 2. Kurban zihniyeti. Kimileri de sorunlarını çözmek için yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını düşünürler. Ama aslında vardır. Kurbanlar kendi sorunları için başkalarını ve dış koşulları suçlar. Kısa vadede kendilerini iyi hissetseler de öfkeli, çaresiz ve umutsuz bir yaşama mahkumdurlar. İnsanlar sorunları inkar eder ya da sorunları nedeniyle başkalarını suçlar. Nedeni basittir. Bunları yapmak kolaydır ve kendilerini iyi hissederler. Sorun çözmekse hem zordur hem de sık sık insana kendini kötü hissettirir. Suçlama ve inkar etme formları kafa yapar. Sorunlardan geçici olarak kaçmanın yöntemleridir. Ve bu kaçış bize hızlı bir ferahlama sağlayarak kendimizi iyi hissettirir. İnsan çeşitli şekillerde kafa yapar. Alkol gibi bir maddeyle başkalarını suçlamanın sonucunda kendini haklı hissederek, yeni ve riskli bir maceraya atılarak. Kafa yapmak hayatı yaşamak açısından sığ ve üretken olmayan bir yoldur. Kişisel gelişim dünyasının büyük bölümü insanları meşru sorunları çözmeye yöneltmektense kafa yapma yöntemleri beyan etmeye yöneliktir. Bir sürü kişisel gelişim gurusu size yeni inkar formları öğretir ve kısa vadede kendinizi iyi hissettirecek alıştırmalarla şişirir. Ama altta yatan meseleleri yok sayar. Unutmayın, gerçekten mutlu olan hiç kimse aynanın karşısına dikilip de kendine mutlu olduğunu tekrarlamaz. Ayrıca kafa yapmak bağımlılık yaratır. Altta yatan sorunlarınız nedeniyle kendinizi iyi hissetmek için ne kadar çok kafa yapmaya ihtiyaç duyarsanız o kadar çok sorunlarınızı göz ardı edersiniz. Aslında bu açıdan bakınca arkasındaki kullanma nedenine bağlı olarak her şey bağımlılık yaratabilir. Hepimizin sorunlarımızın ıstırabını uyuşturmak için seçtiğimiz yöntemlerimiz vardır ve ılımlı dozlarda bunun bir sakıncası yoktur. Ama sorunlarımızdan ne kadar uzun süre kaçar ve ne kadar uzun süre kendimizi uyuşturursak, sonunda meselelerimizle yüzleşmek zorunda kaldığımızda o kadar fazla acı verirler. Duygulara aşırı değer biçilir. Duygular tek bir amaçla gelişmiştir. Biraz daha iyi yaşamamıza ve ürememize yardım etmek için. Bu kadar. Hakkımızdaki bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu söyleyen geri besleme mekanizmalarıdır. Ne bundan fazla ne de eksik. Sıcak sobaya dokunmanın verdiği acının size bir daha sıcak bir şeye dokunmamayı öğretmesi gibi, yalnız olmanın hüznü de bir daha kendinizi o kadar yalnız hissettirecek şeyler yapmamayı öğretir. Duygular sizi faydalı değişimlere yönelten biyolojik sinyallerdir. Bakın, orta yaş krizinizi ya da ayyaş babanızın siz 8 yaşındayken bisikletinizi çalmasını aşamamanızı hafife alıyor değilim. Ama sonuçta kendinizi kötü hissediyorsanız nedeni beyninizin size ilgilenilmemiş, çözülmemiş bir sorun olduğunu söylemesidir. Başka sözlerle olumsuz duygular eyleme geçme çağrısıdır. Onları hissetmenizin nedeni bir şey yapmanız gerektiğidir. Olumlu duygularsa doğru eylemi yapmanın ödülüdür. Onları hissettiğiniz zaman hayat basit görünür ve oturup tadını çıkarmaktan başka yapacak şey yoktur. Sonra her şey gibi olumlu duygular kaybolur. Çünkü kaçınılmaz olarak yeni sorunlar çıkar. Duygular hayat denklemimizin bir parçasıdır. Ama denklemin tamamı değildir. Bir şey konusunda kendimizi iyi hissetmemiz onu iyi olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde bir şeyin bize kendimizi kötü hissettirmesi de onun kötü olması demek değildir. Duygular sadece işaretlerdir. Nörobiyolojimizin bize önermeleridir. Emir değillerdir. Bu nedenle her zaman duygularımıza güvenemeyiz. Bana kalırsa onları sorgulama alışkanlığı geliştirmeliyiz. Çoğu insana farklı kişisel, sosyal, kültürel nedenlerle duygularını bastırmaları öğretilmiştir. Özellikle de olumsuz olanları. Ne yazık ki olumsuz duyguları inkar etmek, kişinin sorun çözmesinde yardım edecek geri besleme mekanizmalarının da çoğunu inkar etmek anlamına gelir. Sonuç olarak da bu bastırılmış bireyler yaşamları boyunca sorunlarla mücadele ederler. Sorunlarını çözemezlerse mutlu olamazlar. Unutmayın, ıstırabın bir amacı vardır. Bir de kendilerini fazlasıyla duygularıyla özdeşleştiren insanlar var. Onları hissetmiş olmaları her yaptıklarını haklı çıkartır. Ah, arabanın ön camını kırdım. Ama gerçekten çok öfkeliydim. Elimde değildi. Ya da okulu bırakıp Alaska'ya gittim. Çünkü bunu yapmak bana doğru geldi. İnsanı hizada tutacak mantık yürütme olmadan sadece duygusal sezgilerle verilen kararlar hemen her zaman berbattır. Kimler tüm yaşamlarını duygularına temellendirir biliyor musunuz? 3 yaşındaki çocuklar ve köpekler. Peki 3 yaşındaki çocuklar ve köpekler başka ne yaparlar? Halıya pisler. Duygulara takıntılı olmak ve fazla yatırım yapmak bizi şu basit nedenle hayal kırıklığına uğratır. Duygular kalıcı değildir. Bugün bizi mutlu eden yarın mutlu etmeyecektir. Çünkü biyolojimizin her zaman daha fazlasına ihtiyacı vardır. Mutluluğa takmış olmak kaçınılmaz olarak başka bir şeyi aramakla sonuçlanacaktır. Yeni bir ev, yeni ilişki, bir çocuk daha, bir terfi daha. Ne kadar ter dökmüş olsak da başladığımız yerdeki gibi hissederek bitiririz. Yetersiz. Psikologlar bu kavrama bazen hedonik çark adını verirler. Yaşamımızı değiştirmek için çok çabalamakta olduğumuz ama asla daha farklı hissetmeyişimiz. Bu nedenle sorunlarımız kaçınılmazdır ve sürekli tekrarlar. Evlendiğiniz kişi kavga ettiğiniz kişidir. Aldığınız ev tamir ettiğiniz evdir. Rüya işiniz sizi fazla strese sokan iştir. Her şey kendine içkin bir zararla gelir. Bize kendimizi iyi hissettirmiş olan bir süre sonra kaçınılmaz olarak kötü hissettirecektir. Kazandığımız aynı zamanda kaybettiğimizdir. Olumlu deneyimlerimizi yaratan olumsuz deneyimlerimizi tanımlar. Bu yutması zor bir lokmadır. Ulaşabileceğimiz nihai bir mutluluk olduğu fikrini severiz. Tüm ıstıraplarımızı kalıcı olarak dindirebileceğimiz fikrini severiz. Hayatımızın sonuna kadar mutlu ve tatmin içinde yaşayacağımız düşüncesini severiz. Ama bunların hiçbirini yapamayız. Mücadelenizi seçin. Size hayattan ne bekliyorsunuz diye sorsam ve bana mutlu olmayı, harika bir ailem ve sevdiğim bir işim olmasını yanıtını verseniz, bu yanıt o kadar beklenen ve sıradan bir yanıttır ki gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Herkes iyi hissettiren şeylerin tadını çıkartır. Herkes sorunsuz, mutlu, kolay bir hayatı olsun ister. Aşık olmayı, harika sevişmeyi, muhteşem ilişkilerinin olmasını, kusursuz görünmeyi, para kazanmayı, popüler, saygı duyulan, hayranlık uyandıran biri olmayı arzular. Kim odaya girdiğinde insanlar Kızıldeniz gibi ikiye ayrılsınlar istemez ki? Herkes bunları ister. Bunları istemek kolaydır. Daha ilginç bir soru, çoğunluğun aklına gelmemiş olan şu olurdu. Hayatınızda hangi ıstırabı istersiniz? Ne için mücadele etmeye hazırsınız? Çünkü bu sorunun yanıtı yaşamlarımızın alacağı şekil konusunda çok daha önemli bir belirleyicidir. Örneğin herkes köşe ofisi ve kürekle para kazanmayı ister. Ama çok az insan haftada 60 saat çalışmaya, işe gidip gelmek için uzun saatler harcamaya, can sıkıcı bürokratik işlere ve küçük bir bölmenin kısıtlayıcı cehenneminden kaçmak için keyfi şirket hiyerarşilerine göğüs germeye hazırdır. Herkes harika seks, muhteşem bir ilişki ister. Ama çok az insan zorlu konuşmalara, tuhaf sessizliklere, acıtıcı duygulara ve istediği ilişkiye ulaşmanın duygusal psikodramasına razıdır. Ve insanlar ellerindekiyle yetinirler. Ellerindekiyle yetinir ve yıllarca ya böyle olmasaydı diye sorarlar. Ta ki ya böyle olmasaydı sorusu başka ne var sorusuna evrilene kadar. Avukatlar evlerine dönüp de nafaka çekeni postlarında bulduklarında da ne için diye sorarlar. 20 yıl önceki düşük standartları ve beklentileri için değilse ne için? Mutluluk mücadele gerektirir. Sorunlar sayesinde büyür. Haz papatyalar ve ve gökkuşakları gibi yerden fışkırmaz. Gerçek, ciddi, hayat boyu süren mutluluk ve anlam, mücadelelerimizi seçerek ve onları yöneterek elde edilir. Size ıstırap veren şey, kaygı, yalnızlık, obsesif kompulsif bozukluk ya da her gün uyanık saatlerinizin yarısını ziyan eden bok kafalı bir patron olsa da, çözüm bunları kabul etmek ve olumsuz deneyimle etkin biçimde mücadele etmektir. Onu yok saymak, ondan kurtulmak değil. Herkes harika bir fizik ister. Ama saatlerce spor salonunda yaşamanın fiziksel stresini ve acısını kabul etmeden yediğiniz yemeği hesaplamaya ve ayarlamaya, hayatınızı avuç içi kadar porsiyonlar çevresinde planlamaya razı olmadan o fiziğe kavuşamazsınız. İnsanlar kendi işlerini kurmak isterler. Ama risk almadan, belirsizliğe, art arda gelen başarısızlıklara, hemen hemen hiçbir şey kazanmayan bir işe inanılmaz saatler harcamaya razı olmadan başarılı bir girişimci olamazsınız. Herkes bir eş ya da partner ister. Ama gönül kırıcı redlerden kaynaklanan, duygusal türbülansa, hiçbir zaman boşalmayan cinsel gerilime, hiçbir zaman çalmayan telefona boş boş bakmaya razı olmadan muhteşem birini kendinize çekemezsiniz. Bunlar aşk oyununun parçasıdır ve oynamazsanız kazanamazsınız. Başarınızı belirleyen neyin tadını çıkarmak istiyorsun sorusu değildir. Doğru soru hangi ıstıraba katlanmaya razısın sorusudur. Mutluluğa uzanan yol engebelidir ve utançla döşenmiştir. Bir şeyi seçmek zorundasınız. Istırapsız bir yaşam süremezsiniz. Sürekli güller ve tek boynuzlu atlar olmaz. Hazla ilgili soru kolay sorudur ve hemen hepimiz benzer yanıtlar veririz. Istırapla ilgili soru asıl ilginç olandır. Hangi ıstıraba katlanmaya hazırsın? Zor olan soru, sonunda bir yere varmanızı sağlayacak olan soru budur. Hayatınızı, bakış açınızı bu soru değiştirecektir. Beni ben yapan, sizi de siz yapan soru budur. Bizi tanımlayan, ayıran ve son olarak da bir araya getiren soru budur. Delikanlılık dönemimin ve ilk gençliğimin çoğunda bir müzisyen, özellikle de rock yıldızı olma hayalleri kurdum. Gitar eşliğindeki en uyduruk şarkıda bile gözlerimi yumar, kendimi sahnede hayal ederdim. Kalabalığa bağıra çağıra şarkı söylerdim ve izleyiciler karşımda kesinlikle kendilerini kaybederlerdi. Bu hayal beni saatlerce oyalardı. Benim açımdan sorun, haykıran kalabalıkların karşısında şarkı söyleyip söyleyemeyeceğim değil, bunu ne zaman yapacağımdı. Her şeyi planlamıştım. Ulaşmak istediğim yere ulaşıp, kendi izimi bırakmak için yeterli enerji ve çaba yatırımını yapmadan önce zamanımı gerekli şeylere harcıyordum. Önce okulu bitirmeliydim. Sonra gerekli aletleri almak için para kazanmalıydım. Sonra prova yapmaya yetecek kadar boş zaman bulmalıydım. Sonra ilk projemi planlamalı ve duyurmalıydım. Sonra hiçbiri olmadı. Bu konuda yaşamımın yarısından fazla hayaller kurmuş olmama rağmen gerçek hiçbir zaman meyve vermedi. Neden böyle olduğunu anlamam da uzun süreye ve zorlu çabalara neden oldu. Bunu gerçekten istememiştim. Ben sonuca aşıktım. Sahnedeki görüntüme, haykıran insanlara, sallanan bedenime, yüreğimdeki her şeyi söylediğim şarkıya dökmeye ama sürece aşık değildim. Bu nedenle de art arda başarısız oldum. Hatta başarısız olmayı bile yeterince denemedim. Aslında pek bir çaba göstermedim. Her gün çalışmanın zorluğu, bir grup kurup prova yapmanın lojistiği, gigler bulmanın, dinleyip aldıracak insanları toplamanın sıkıntısı, kopan teller, patlak ses yükseltici, 20 kiloluk ekipmanı arabasız provadan provaya taşımak, bir hayal dağı ve tepeye varmak için 1,5 kilometrelik bir tırmanıştı. Tırmanmaktan pek hoşlanmadığımı keşfetmemse çok zamanımı aldı. Ben sadece zirveyi hayal etmekten hoşlanıyordum. Alışıldık kültürel anlatılar bana kendimi hayal kırıklığına uğrattığımı, kolay vazgeçen biri ve başarısız olduğumu, o azme sahip olmadığımı, hayalimden vazgeçtiğimi ve toplumun baskısına boyun eğdiğimi söyleyecektir. Ama gerçek bu açıklamaların herhangi birinden çok daha az ilginç. Gerçek bir şeyi istediğim ama aslında onu istemediğimdir. Bu hikayenin sonu. Ben ödülü istedim, mücadeleyi değil. Sonucu istedim, süreci değil. Sadece zafere aşıktım, mücadeleye değil. Ve hayat böyle yürümez. Sizin kim olduğunuzu, ne için mücadele etmeye hazır olduğunuz tanımlar. Bir spor salonundaki mücadeleden hoşlanan insanlar, triatlon koşarlar, karın kasları muhteşemdir ve küçük bir evi yerinden kaldırabilirler. Uzun çalışma saatlerinden, şirket yukarı tırmanma basamaklarındaki politikalardan hoşlanan insanlar, uçarak tepeye çıkarlar. Açlık çeken sanatçı yaşam tarzının stresinden ve belirsizliklerinden hoşlanan insanlar, onu yaşayan ve sonunda başarıya ulaşanlardır. Bu, irade ya da sebatla ilgili değildir. Bu, acı yoksa kazanç da yokun bir başka uyarısı değildir. Bu, yaşamın en basit ve temel bileşenidir. Mücadelemiz başarımızı belirler. Sorunlarımız mutluluğumuzu ve yanı sıra biraz daha iyi, biraz daha üst seviyede sorunları doğurur. Gördünüz mü? Bu yukarı doğru çıkan ve hiç sonlanmayan bir sarmaldır. Tırmanışın bir noktasında durma izniniz var sanıyorsanız, sanırım bu konuyu hiç anlamadınız. Çünkü bu işin hazzı tırmanmanın kendisidir.